Afete hazır toplum.
Değerli dinleyicilerimiz, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı himayesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren üniversitelerin gayretleriyle 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı yapmaksızın çalışmalarını tamamen insani amaca yönelik olarak yapmak için kuruldu. Konseyin kuruluşuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üniversitelerin dışında 19 yabancı ülkeden 24 üniversitede katkı sağladı. Deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma fakat profesyonel bir yaklaşımla afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek, arama kurtarma konularında farkındalığı sağlamak ve yine bu konularda uzman birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak konseyin en önemli amaçları. Değerli dinleyicilerimiz, yapılan eğitimler, tatbikatlar, konferanslar konusunda uzman kişilerin katılımı ve desteğiyle gerçekleştiriliyor. Sözü bugünkü konuğumuzu anons etmek üzere Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi 3. Dönem Başkanımız Doçent Doktor Ahmet Adalıer'e bırakıyorum.
Bugünkü konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yem Doçent Doktor Bertu Akantu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ahmet Hocam.
Evet, bugünkü konuğumuz da bugün dünyadaki iklim değişikliği ve ülkemizdeki etkileri ve bununla birlikte ülkemizde sıkça yaşanan su baskınları, seller hakkında konuşacağız. Tabii ki konuyu açarak daha derinlemesine bu konuları inceleme şansımız olacak. Çünkü konuğumuz özellikle bu konularda birçok seminerler vermiş, birçok projeler yapmış bir kişi. Buyurun hocam, ne diyeceksiniz?
Dünya ısınıyor. Yani genel itibariyle öncelikle küresel ısınmadan başlayabiliriz. Küresel ısınma kesinlikle bir gerçektir. Bu oluyor. Dünyamız ısınmaya devam ediyor. Belli kesimler ne kadar da bunu bazı sebeplerden dolayı kabul etmemek için ısrar etse de bilimsel dünya bunun gerçek olduğunu çeşitli konulara bakarak, çeşitli göstergelere bakarak bunu ispatlıyorlar. Tabii ki küresel ısınma birçok uluslararası raporlarda, yayınlarda da belirtildiği gibi çok ekstrem olaylara sebep olmaktadır. Bunların başında işte ülkemizi ilgilendiren aşırı kuraklıklar ama buna da tam zıt olan aşırı yağışlar. Dolayısıyla bu aşırı yağışlardan dolayı ortaya çıkan su basmaları, taşkınlar, seller meydana gelmektedir. Bu bütün dünyada gözlemlenmektedir ve hatta mesela sadece sel olayına baktığımızda son 30-40 yıl içerisindeki sel sayısında bütün dünyada kıtalar bazında sel sayısındaki artışlara baktığımızda ciddi bir şekilde artan bir trend var ortada. Yani bu selin şiddeti, oluşturduğu zararlar ve sel sayısı, her yılda kaç sel ya da her 10 yılda kaç sel olmuştur diye bunlarla kesin bir şekilde ispatlanmış duruyor. Bunun yanında kuraklık da aynı şekilde. Biz hem kuraklık üzerine hem seller üzerine bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar ülkemizde de bunların artış gösterdiğini, kuraklıkların özellikle son 2000'li yıllardan buraya, son 15-16 yıldır artarak devam ettiğini görmekteyiz yaptığımız çalışmalarda. Bu çalışmalarda tabii devletin ilgili kurumlarıyla, meteoroloji dairesiyle örneğin yaptığımız ortak çalışmalar da ortaya çıkmıştı. Yani Kıbrıs'ın yağış, sıcaklık verilerini alıp belli istatistiksel analizler yaptığımızda bunları görüyoruz. Aynı zamanda sellerde bunları zaten yaşayarak görüyoruz. Yani kuraklığı belki böyle birebir bazen yaşayamayabilirsiniz. Kuraklık biraz daha uzun bir süreç. Ama taşkınlar öyle değil yani. Taşkınları hemen meydana geliyor ve herkes bundan etkileniyor. Ve taşkınların da sık sık olduğunu. Tabii ki bunun birkaç değişik sebepleri var. Çünkü taşkın dediğimizde eğer bir taşkın nasıl oluyor diyorsak işte normal yatağının dışına çıkıyorsa su ve bu bölgelerde konutlar yapılmışsa, binalar yapılmışsa, şehirleşme varsa ve bu şehirleşme tabii ki kontrolsüz bir şekilde oluyorsa, su dere yatağının dışına çıktığı anda bu bölgeler su altında kalıyor. O zaman da büyük bir zarar ziyan ortaya çıkıyor. Dediğim gibi yani çarpık yapılaşma meydana gelen sellerden sonra meydana gelen zarar ziyanı artırıyor. Yani sel olayı aslında normal doğal bir olaydır. Yani selin olması, seller her zaman oluyor. Yani normal dere yatağının dışına çıkması doğal bir olaydır. Ha bu her yıl olmadığı için biz ve bu selden sele değişiyor. Bazı bölgelerde o noktalardaki sel 10 yılda bir, 20 yılda bir, 30 yılda bir, 50 yılda bir, hatta 100 yılda bir olan seller var mesela. Dolayısıyla biz hidrolojide 100 yıl çok uzun bir süre değil. Dolayısıyla biz sanki burada hiç sel olmazmış gibi düşünüp bu taşkın alanlarına yapılaşmaya izin verdiğimizde, sonra da böyle bir sel geldiğinde bir bakıyoruz ki yaptığımız binalar su altında kalmış oluyor. Büyük bir zarar ziyan ortaya çıkıyor. Tabii iki taraflı ilerliyor. Yani bir taraftan çarpık yapılaşma, kontrolsüz gelişme, havza yönetimi olmadan karar verilen yapılaşma, dere yataklarının, hatta dere yataklarının içine kadar müdahale etmesine sebep oluyor. Bunun getirdiği bir zarar var. Diğer taraftan da dediğim gibi, biraz önce konuştuğumuz gibi, iklim değişikliği ya da küresel ısınma sonucunda geçmiş yıllara göre yağışların şiddetinde, miktarı değil belki ama toplam miktarı, yani bir yılda yağan toplam yağış miktarında belki çok fazla, çok ciddi değişiklikler olmayabilir ki biz Kıbrıs yağışlarına, son 35 yılın yağışlarına baktığımızda istatistiksel olarak çok fazla ciddi bir değişiklik olmadığını görüyoruz yıllık bazda. Ama günlük bazda baktığımızda, aylık bazda baktığımızda burada değişiklikler olduğunu görüyoruz. Veya yani şu kısaca herkesin anlayacağı şekilde söylediğimizde, yani yağmıyor. Mesela işte bu kış gibi şu ana kadar doğru dürüst yağmur yağmadı. Ama belki de gelen hafta bir ayda ya da iki ayda yağacak yağmur bir günün içinde yağacak. Tabii böyle bir şey de olunca mutlaka bu belli taşkınlara sebep olacak.
Evet, daha önceki yapmış olduğunuz birçok seminerden bizler tanıyoruz. Dinleyicilerimize de bu imkanı verelim. İsterseniz ilçe ilçe, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, ilçe özelinde bugüne kadar en azından son 5-10 yıldır yaşanan sıkıntılar nelerdir? Bu sıkıntıların gerekçeleri neler yapılabilir? İsterseniz böyle Lefkoşa'dan başlayarak, ki tüm dinleyicilerimizin de kendi yaşadıkları bölge hakkında konuda daha detaylı bilgi almalarını sağlayabilelim.
Evet, ya kısaca şöyle bakmak lazım. Sel oluyorsa, sel olmanın veya genel itibarıyla buna su baskını dersek, su baskınının genelde iki sebebi vardır. Yani iki sebepten dolayı oluyor. Bir, o bölgeye, yani Lefkoşa'yı örnek olarak alırsak, Lefkoşa'nın üzerine yağan yağmur, Lefkoşa'nın üzerine yağan şiddetli yağmur. Lefkoşa bir şehirdir. Birçok bölgesi geçirimsiz tabakalarla kaplanmıştır. Asfaltlar, kaldırımlar, evler, ev çatıları, ev bahçeleri gibi. Ve yağışın büyük bir oranı kısa sürede akışa geçer. Eğer sizin drenaj sisteminiz iyi bir şekilde tasarlanmamışsa, bunun bakımı tasarlanmış olabilir ama daha sonra bunun bakımı yapılmamışsa, boruları koymuşsunuzdur ama boruların zaman içerisinde yarısına kadar mille dolmuştur, kapasitesi düşmüştür. Eğer bunlar iyi çalışmıyorsa o şehir üzerinde bölgesel çeşitli noktalarda taşkınlar olur, su basmalar olur. Bu her şehrin için, Kıbrıs'taki bütün şehirler için geçerli. Dediğim gibi sadece oraya yağan yağmur için. Ha, bir de buna ek olarak o şehrin içinden geçen dereler ilişkilidir. Bir de bu derelerden dolayı olan su basmaları, taşkınlar ortaya çıkabilir. Yani mesela 2014 yılında Lefkoşa'da yaşanan su baskınında, taşkında Lefkoşa'ya ciddi bir yağmur düşmemiştir. Yağmurun ciddi oranı Beşparmak Dağları'na düşmüştür. Ve oradan Kanlıdere'yi alıp 3-4 saat sonra Lefkoşa'ya getirip su altında bırakmıştır. İki türlü çalışmak lazım. Yani selle ilgili çalışırken hem mevcut drenaj sisteminizin iyi olması gerekir, hem de içinden dere geçiyorsa bu derenin işte dere yataklarının temiz olması, dere yataklarına ve dere yataklarının sağına soluna müdahale edilmemesi, oralarda yapılaşmanın olmaması, yapılaşma olacaksa da yine buna uygun bir şekilde yapılaşmanın olması gerekmektedir. Yani Lefkoşa için baktığımızda iki kritik nokta var. Hem üzerine yağan yağıştan dolayı ortaya çıkacak drenaj sistemindeki sorunlar, diğeri de Kanlıdere'nin Lefkoşa'nın içinden geçmesi, Gönyeli de aynı şekilde. Lefkoşa Gönyeli bir bütün olarak düşünebiliriz. Mausa'ya baktığımızda Mausa'nın içinden bir dere geçmiyor. Ama tabii Kanlıdere'nin gidip de Mausa'dan denize döküldüğü belli noktalar var. Veya işte Ayluga Göleti gibi çeşitli göletlerde gelip birikmesi söz konusu. Eğer mesela 2010'daki taşkında, Lefkoşa'da yaşadığımız taşkın daha sonra Mesarya'nın da birçok yerlerini su altında bırakmıştır. Dolayısıyla Mausa için, Mausa özeline baktığımızda yine drenaj sisteminin çok iyi olması gerekir. Çalışılmış olması gerekir. Yani hangi yağış şiddetinde benim drenaj sistemim yeterlidir? Hangi yağış şiddetinden sonra benim drenaj sistemimde problemler başlayacak? Bunu belediyelerin çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü bugün meteorolojik istasyonlar bize dakikalık ne kadar yağmur yağdığını söyleyebiliyor. Dolayısıyla ciddi bir yağış geleceğinde de meteoroloji dairesi bizi uyarıyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir yağmur bekleniyorsa bu ölçülüyor da bilmesi gerekir. Taşkın olacak mı, olmayacak mı, nerelerde olacak? Yani benim sistemim hangi yağış şiddetine göre tasarlanmıştır? Yani aynı şekilde diğer bölgelerde Girne'nin tabii evet, çok daha
Girne'yi soracak
özel o, durumu var.
Çok özel
yani Girne çok tehlikeli çünkü hemen yanında çok kısa sürede, çünkü Lefkoşa'da Beşparmak Dağları bildiğiniz gibi biraz daha uzaktır. Bir 10 kilometre, 15 kilometre daha uzaktadır. Belli bir süresi var. Yani biz eğer taşkın kesin olacaksa en azından bir önceden uyarı sistemiyle bunu zararı azaltabiliriz.
İsterseniz tam Girne'ye girmeden bu uyarı sistem, bir koruyucu hekimlik gibi bize zaman verecek olan bir sistem var. Orada siz bir akademisyen olarak ne gibi düzenlemeler yapılabilir şu andaki sisteme ki daha net, daha doğru bilgileri, bu yağışları alabilelim?
Yani bizim şu anda özellikle Kanlıdere için yaptığımız bir çalışma var. Yani üniversite, mühendis mimar odaları birliği, inşaat mühendisleri odası, hatta sivil savunmadan da çeşitli destekler alıyoruz. Hep birlikte biz bunu nasıl çözebiliriz? Yani nasıl engelleyebiliriz? Çünkü Lefkoşa içerisinde dere epey bir daralmıştır. Derenin kapasitesi çok küçük akış değerlerine düşmüştür. Dolayısıyla bizim bu suyu Lefkoşa'nın içine gelen, dağdan gelen bu suyu Lefkoşa'nın içine girişini engellememiz lazım. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bizim için en önemli nokta yukarıdaki göletler. Kanlıköy göleti, Gönyeli göleti, Hamitköy göleti, bunlar en kritik göletler. Bu göletlerin tabii bu göletler yapılırken zamanında taşkın koruma amaçlı yapılmamıştır. Bu göletler sulama amaçlı yapılmıştır. Dolayısıyla biz bu göletlerin kapasitelerini inceliyoruz şu anda. Bu kapasiteleri artırabilir miyiz? Artıramaz mıyız? Bu göletler ne kadar Lefkoşa'nın su altında kalmasını engelleyebilir? Bu göletlerin üst kısmına başka bir gölet yapılabilir mi? Bu göletlerin alt kısmına çeşitli bentler yapılarak bu su oralarda bekletilebilir mi? Çünkü taşkın tamamen zamanla olan bir şey. Yani aynı yağış kısa sürede değil daha uzun sürede gelirse daha yavaş akar, dereden de sorun yaratmadan geçer. Ama kısa süre içerisinde bir şiddetli yağış olduğunda o akış da kısa sürede olunca büyük bir taşkın ortaya çıkarır. Dolayısıyla yani bu çalışma şu anda devam ediyor. Benim bir doktora öğrencim var. Doktora öğrencim de tez konusu olarak bunu çalışıyor. Böyle bir bilgisayar modelleri var. Yani bilgisayar ortamında hazırlanmış modelini yaparsınız siz. Ne kadar iyi bir topografik ölçüm yapmışsanız o kadar gerçeğe yakın bir model yaparsınız bilgisayarda. Ve bilgisayar üzerinde yaptığınız çeşitli denemelerle hangi çözüm Lefkoşa'nın su altında kalmasını engelleyecek, bunları bulabilirsiniz. Tabii hangi çözüm derken bunun çok daha değişik boyutları da var. Yani maliyeti bunun ne olur? Kamulaştırması ne olur? Çünkü belki bir bölgeyi gölet yapacaksınız. Orada kamulaştırma yapmanız gerekir. Ekonomik açıdan o mu daha ekonomik yoksa diğer çözüm daha ekonomik? Tabii bunları yaparken biz mutlaka ilgili devlet daireleriyle de ilişkiler içinde oluyoruz. Çünkü onların tecrübeleri de bizim için önemli. Yani sadece akademik olarak biz işte oturduk bir odada bunların hesabını yaptık. İşte çözüm budur. Bu kabul edilen bir yaklaşım değil. Biz daha çok ilgili olan bütün dairelerin, odaların hepsinin beraber olduğu fikir verebileceği bir ortamda bu çözüm önerilerini bulmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi modelin oluşturulması. Şu an modelin oluşturulmasıyla ilgili çalışıyoruz. Ümit ederim birkaç ay içerisinde modeli tamamlamış olacağız. Modeli tamamladıktan sonra biz artık çeşitli çözüm önerilerini model üzerinde deneyeceğiz. Belki de yani mutlaka bir sel olacak. Yani geçmişte 2010'da yaşanan yağış şiddeti veya belki de daha şiddetlilerini göreceğiz. Bu iklim değişikliğinden dolayı. Dolayısıyla bu engellenemez bir şey olabilir. Yani çünkü topografyası Lefkoşa'nın uygun değil. Çünkü bazı şehirlerde bypass dediğimiz, yani şehrin içine dere girerken oraya belli kapaklar konur. Şehrin içine derenin girmesi engellenir ama ayrı bir kanal yapılır. Şehri bypass geçen ayrı bir kanal yapılır. Ve bu kanal aracılığıyla suyun şehrin içine girmesi engellenir. Ama topografik olarak ne yazık ki Lefkoşa, Kanlıdere buna uygun değil. Çünkü cazibeyle gitmesi gerekir bu suyun. Belki eğer hiç çaremiz yoksa yapabileceğimiz belli çözümler Lefkoşa'daki seli belli bir noktaya kadar azaltacaksa ama Lefkoşa'da mutlaka bir sel olacaksa o zaman ortaya çıkacak sel haritalarıyla hangi evlerin, hangi binaların bu yağış şiddetinde su altında kalabileceğini biz ortaya çıkaracağız ve ne kadar sürede bu su ya şehir içine gelecektir, bunun süresi ortaya çıkacak. Mesela şu anda Kuzey Kıbrıs'ın çeşitli noktalarında otomatik yağış istasyonu dediğimiz, yani dakikalık her 5 dakikada, her 10 dakikada bir yağışı ölçen istasyonlarımız vardır. Yani meteoroloji dairesi ofisinde otururken bilgisayarından dağdaki bir istasyonda ne kadar yağış olduğunu ölçebiliyor. Şimdi tabii ki istasyonların noktaları, yani kurulacağı yerler belirlenirken bu havza yönetimi dikkate alınmamıştır. Şimdi havza yönetimini biz dikkate aldığımızda, yani bu bölgeye yağan yağmur Lefkoşa'ya geliyor dersek, o havzanın içine de bir yağmur suyu ölçen bir istasyon, meteoroloji istasyonu, otomatik bir meteoroloji istasyonu koyarsak, o zaman ilgili daire, meteoroloji dairesi mesela, oturduğu anda zaten yağmurun olduğunu biliyor. Gökyüzü dolmuş yani. Hatta meteoroloji dairesi uyarılarda da bulunuyor. Dikkatli olun, şiddetli yağmur geliyor. Ama ölçe de biliyor bunu. Böyle olduğunda, ölçtüğünde dersek ki biz, bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak. Yani mesela bir saat içerisinde veya yarım saat içerisinde metrekareye 50 kilogramdan fazla yağmur yağarsa bu ciddi bir taşkın olacak ve bu Lefkoşa'ya 3 saat sonra gelecek. Siz bu yağışı gördüyseniz bilgisayarınızda, bir meteoroloji dairesi olarak ilgili birimlerinizi hemen uyarırsınız. Bu su geliyor yani. Hazırlıklı olun. Kanlıdere'nin etrafındaki yerler boşaltılır, okullar boşaltılır. Herkes uyarılır su gelmeden. Herkes geri çekilir. Suyu da o şekilde gözler görerek alır gider. Artık belli başlı evler su altında kalacaksa onlar da önceden. Mesela birçok sel olan, sık sık sel olan ülkelerde kum torbaları var. Herkes önceden uyarılır, kum torbalarını doldurur, evinin girebileceği yerlerini kapatır ve evinin en az zararla atlatmasını, bu seli atlatmasını sağlar. Yani bu tip önlemler alabiliriz ama işte bu bilimsel çalışmanın tamamlanması ve bir paylaşılması gerekir.
Evet tabii, bu gerçekten bizim için önemli, dinleyicilerimiz için de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylesine kapsamlı ve biraz önce bahsettiğiniz gibi bir anlamda da koruyucu, uyarıcı, bize mesajlar verecek bir sistemin düşünülmesi ve hayata geçirilmesi için bunun projelendirmeniz gerçekten sevindirici. İnşallah her şey yolunda gider, en kısa zamanda ilgili çalışma biter ve bizler de bunu yine gerek bu radyodan gerekse birçok yaptığımız diğer çalıştaylarda bunu tüm kurum kuruluşlarla tanıtımını, takipçisini olacağımızı belirtir, takip ederiz ve bunun hayata geçmesi için gerekli önlemleri de sağlarız. Güzelyurt Lefke'den de biraz bahsedebilirsek, o bölgelerde sıkıntımız var mı?
Güzelyurt Lefke, mesela Güzelyurt'ta 2010'da ciddi bir sel oldu. Hatta yani böyle hiç beklenmedik bir sel. Acaba güneyde barajlar var, baraj var da barajın kapaklarını mı açtılar, ondan mı su geldi diye çeşitli yorumlar da yapıldı. Tabii ki onu belirtmek isterim ki eğer bir barajın kapasitesi dolduysa ve kapakları açılması gerekiyorsa açılması şarttır. Çünkü açılmaması barajın yıkılmasına sebep olur. Baraj yıkılınca da barajın arkasındaki bütün su alıp aşağıya doğru ilerler. Çok daha büyük bir zarar ziyan ortaya çıkar. Ama biz mesela orada da çalışma yaptık. Hatta Bostancı Deresi'nin üzerinde ne gibi bir hidrolik yapı, bir sel kapanı yapılması gerektiğini de önermiştik. Neden oldu, nasıl oldu? Yani Bostancı bölgesindeki Bostancı Deresi'nin havzası Troodos Dağları'na kadar çıkmıyor. Astromerit köyünün etrafında olan bir havzası var. Ama yani o günkü şanssızlık, hem önceden çok yağışlı olan bir günler vardı. Yani toprak ve su tutma kapasitesini doldurmuş, artık yağan her damlayı akışa geçirir bir durumu vardı. Bunun yanında da 7-8 saat içerisinde oraya 170 kilogram yağmur yağdı. Yani 170 kilogram yağmuru gördüğünüzde bu ciddi bir yağmurdur. Tabii ki sık sık yağmadığı için aynı şekilde güneyde de bu havzanın içinde çeşitli çöpler, çeşitli atıklar var. Bu atıklar suyla birlikte yol alıyor. Çeşitli köprülerin önlerini kapatıyor. Bu o zaman da taşkının daha büyük seviyede, daha zarar verici bir seviyede olmasına sebep oluyor. Tabii bizim yaptığımız bazı hidrolik yapıların da, yani bazı köprülerin de ne yazık ki çok önceden yapılan köprülere göre çok da küçük yapıldığını, çok da dar yapıldığını gördük. Yani biz o çalışmayı yaptığımızda biz diğer taraftan diğer çünkü Troodos dağlarından çeşitli dereler gelip Güzelyurt Ovası üzerinden denize dökülüyor. Bunların birçoğunun üzerinde güneyde göletler veya barajlar vardır. Tabii ki göletlerin, barajların olması taşkın açısından aşağısını engelliyor. Çünkü o göletler ancak yani en kötü senaryo dediğimiz kış çok yağışlı bir kış olacak. Bütün göletler dolacak. Ama bunun arkasına çok şiddetli bir yağış gelecek. Mesela böyle Şubat aylarında, Şubat'ın sonlarında çok şiddetli bir yağış gelecek de o zaman göletlerin, barajların tutabileceği bir su olmayacak. Gelen yağışı olduğu gibi dolu sabahından verecek ve aşağıda taşkın riski altında bırakacak alttaki köyleri veya yerleşim yerlerini. Biz orada da bir çalışma yaptık. Aslında onların içerisinde 7 dalganın içinden geçen bir dere var. Onun üzerinde hiç bir hidrolik yapı yoktur. Yani mesela Astromerit'te gördüğümüz ya da işte Zümrütköy oralarda gördüğümüz 170 kilogram 7 dalganın üzerindeki havzaya yağarsa 7 dalgada da ciddi sorunlar olabilir.
Çünkü zaten o yıl izleyenler hatırlayacaktır. Orada inanılmaz genişlikte dereler var. Yani bu demek ki geçmişte çok ciddi orada herhalde su baskınları veya benzer şeylerinden dolayı doğal olarak o çok geniş belki de 3-4 araba genişliğinde dereler vardır orada. Dolayısıyla yine biraz önce de bahsettiğiniz iklim değişikliğinden dolayı belki 30-40 yıl önce ihtiyacı olan o dere genişliğine günümüzde de yağışlardan dolayı olabilir. Onun için de bu sizin yaptığınız çalışmalar önemli. Bir de şöyle bakabilir miyiz olaya, daha iyi bazı örneklem üzerine giderek. 2010 yılında ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı. Oradan böyle küçük bize farklı illerden ne yaşanmıştı ve biz günümüze geldiğimizde yaklaşık bir 7 yıl geçti. Sizlerin projeleri başladı. Bazı belli düzenlemeler yapıldı. Bunlar yeterliydi, yetersizdi. Tartışılmaya zaten sürekli olarak devam ediyor ama 2010'da yaşananlardan biraz kısa kesitler vererek günümüze böyle gelebilir miyiz acaba?
Yani 2010'da yaşanan gayet ciddi bir olaydı. Çünkü 2010'da iki tane sel yaşandı. 2010 Ocak ayının sonunda Güzelyurt bölgesindeki aşırı yağış Güzelyurt, Bostancı ve Güzelyurt'ta taşkına sebep oldu. Hemen ondan bir ay sonra Şubat sonunda da Beşparmak Dağları'ndaki aşırı yağış bu defa Lefkoşa'nın su altında kalmasına, hastanenin özellikle Bodrum'un su altında kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla 2010 bizim için böyle çok önemli bir yıl. Yani taşkınlarla yeni neslin ya da bu şu andaki neslin taşkınlarla ciddi bir şekilde yüz yüze geldiği. Aslında biraz yaşlı kişilere sorduğumuzda yani Kanlıdere'de geçmişte de 30'larda, 40'larda, 1930'larda, 40'larda da çeşitli taşkınlar olduğunu onlar biliyor, hatırlıyor. Ama orada tabii ki yapılaşma olmadığı için herkes o suyun gelip geçtiğini hatta sevinerek seyreder. Bu su gelir, Mesarya Ovası'ndaki çeşitli göletlere dağılır. Çeşitli sulama kanallarıyla Mesarya Ovası'nı sulardı. Ama tabii ki özellikle 1974'ten sonraki buna benzer şiddetli yağışların olmaması, sanki bu dereler artık akmazmış gibi düşünülüp belli bir havza modellemesi, havza analizi yapılmadan derelerin ta içine kadar yapılaşmaya izin verilmesi ve daha sonra da bu suyun gelmesiyle bu yapıların su altında kalması büyük bir problem ortaya çıkardı. 2010'da tabii ki bu çok önemli bir olaydı. Demek ki bu memlekette sel oluyormuş. Tabii bunun arkasında özellikle Girne, biraz önce bahseder gibi olduk. Girne tabii çok tehlikeli. Çünkü dağ çok yakın, çok dik. Ve bu ülkeye yağış genelde batıdan geliyor. Ya Troodos dağlarını alıp yağıyor veya Beşparmak dağlarını alıp Karpaz'a doğru ilerliyor. Dolayısıyla en çok yağış alan bölgelerinden de bir tanesi Girne. Özellikle dağ kesimi. Ve çok aşırı eğim var. Girne'de de çok ciddi bir yapılaşma var ve ne yazık ki mevcut derelere saygı gösterilmeden, mevcut derelerin kesitleri ve dere yatakları, yani sadece derenin kanalının içi değil, derenin sağı solu da dikkate alınarak yapılaşmaya izin verilmesi gerekirdi. Bunlar yapılmadı. Yapılmadığı için de zaten 2010'da da yine Girne'de de çok ciddi dağda olduğu için yağışın, Girne'de de çok ciddi seller oldu. Daha sonraki yıllarda da bu devam etti. Yani 2011 başlangıçtı. Arkasında da bunlar devam etti. Tabii ki dediğim gibi bazı sorunları Girne'nin yağmur suyu drenaj sisteminin yetersizliklerinden dolayıdır. Yani baktığınızda bir resim var. Çok iyi hatırlarım. Rox Hotel'in önündeki yol tam arkası deniz ama yol havuz gibi olmuş. Yani orada demek ki biz yeterli tasarımı yapamamışız. Yani bu suyu oradan denize ulaştıramamışız. Ve birçok, yani şimdi siz derelere dikkat etmediğinizde yapılaşmada ve herkes kendi evinin etrafını da bir şekilde taş duvarlarla, beton duvarlarla kapladığında yola dönüyor su. Su akışa geçip yolları alıp gidiyor. Mesela Girne Amerikan Üniversitesi'nin ortasından dere gibi denize akmıştır. Yollardan denize akmıştır. Tabii yollardan akarken de hem ulaşımda sorunlar yaratıyor, hem evlere çeşitli noktalardan su giriyor. Yani 2010 çok önemliydi. Yani 2010'dan sonra, yani bu memlekette sel olur, daha çok dikkatli olmamız lazım, daha çok çalışma, bilimsel çalışma yapmamız lazım dendi. Biz mesela 2010'da başladık. 2010'dan önce yani yapacağımız çalışmaları daha çok ben böyle kuraklık diye düşünürdüm. Hatta benim master tezim de kuraklığına ilgilidir. Doktora tezimin bir kısmı da kuraklığıyla ilgilidir. 2006 yılında ben yurt dışından buraya geldiğimde daha çok biz kuraklıkla ilgili çalışmalar yaparız diye düşünmüştüm. Ama 2010'da yaşadığımız sel bizi sel çalışmalarını yapmaya yönlendirdi. Çeşitli çalışmalar yapılıyor ama genel itibarıyla 2010'dan buraya işte 17-18 yıl geçti. 7-8 yıl geçti. Bu 7-8 yıl içerisinde gerçek anlamıyla biz bunları yaptık dersek pek gerçekçi olmaz. Yani 2010'da yaşanan yılı selden sonra bizim şu anda yaptığımız bu çalışma en az 3-4 yıl önceden yapılıp bitirilmesi gerekirdi. Ne yazık ki o yönde çeşitli sıkıntılarımız vardır. İşte gerek üniversite olarak, gerek İnşaat Mühendisleri Odası, Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu çalışmaları yapacak akademik personel üniversitelerimizde vardır. Yani sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde biz değil, diğer üniversitelerde de değerli arkadaşlar vardır. Yani bu gibi çalışmalar yapılabilir. En erken zamanda bence daha da çok çalışmanın başlaması gerekir.
Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Çok güzel mesajlar verdik bence toplumumuza da, kurum kuruluşlara da. Dolayısıyla bu başlatılan çalışmalar yeterince önceden başlamasa da en azından bize bir ışık, umut vermeye başladı. İnşallah bu programdan sonra da bu konudaki ilgi de en azından dinleyicilerimiz tarafından daha iyi algılanıp onlarda bir baskı unsuru yaparak bu çalışmaların hızlıca gerçekleşmesini, çünkü biz her zaman şunu diyoruz, evet seller her zaman olacaktır. Önemli olan bizlerin bunlara ne kadar hazırlıklı olduğu ve mal ve insan canına herhangi bir şey gelmeden en az gelerek tamamlanmasıdır. Biz isterseniz programı kapatmadan son birkaç cümleyle de son mesajlarınızı alalım.
Dediğimiz gibi yani seller doğal afetlerdir. Biz ne kadar az dere yataklarına yapılaşma yaparsak sellerden de o kadar az etkilenmiş oluruz. Tabii ki şu anda belli bir yapılaşma olmuştur. Bu yapılaşmayı ortadan kaldırmak pek mümkün değil. bunu ne kadar, o dolayısıyla dere etraflarında olan yapılaşmayı dikkate alarak burada ortaya çıkacak zararları ne kadar az seviyeye düşürürsek onunla ilgili bir çalışma yapmamız gerekir. Yani bu gelecek olan sel suyunu ne kadar azaltırız, drenaj sistemlerimizi ne kadar iyi yapabiliriz. Çok çeşitli yöntemler vardır. Yani bugün aslında bu yağış şiddetinin giderek artması bütün dünyanın problemi, bütün şehirlerin problemi. Çünkü klasik olarak yapılan geçirimsiz yüzeyler yapmak. Birçok geçirimsiz yüzey yaparsınız. Yağış şiddetini hemen akışa geçer, siz bunları toplarsınız. Ama artık yağış şiddetleri o kadar bir artmaya başladı ki mevcut drenaj sistemi, yani gelişmiş ülkelerin gelişmiş şehirlerinde de bunu taşıyamaz duruma geldi. Dolayısıyla bu suyu çeşitli yerlerde bekletme öneriliyor. Mesela Almanya'da en çok uygulanan yağmur suyunun, çatılardan gelen yağmur suyunun evlerin bahçesinde tutulması. Çünkü siz gelen yağmur suyunu drenaj sistemine vermezseniz ve tutarsınız bu yağmur suyunu, hem daha sonra bu suyu kullanırsınız, hem de aynı zamanda mevcut sistemin üstündeki stresi azaltmış olursunuz. Tabii ki orada çok farklı olaylar var. Mesela şunu söyleyeyim ki yağmur suyu vergisi var. Yani eğer sizin evinizin çatısı diyelim ki 200 metrekare ise, diğer evin çatısı da 50 metrekare ise, bu iki evin sisteme verdiği yağmur suyu aynı miktarda değildir. Dolayısıyla büyük çatısı olan ev daha çok vergi verir, küçük çatısı olan ev daha az vergi verir. Yani bugün düşündüğümüzde kanalizasyon için belli bir vergi veriliyor. Belediye bu suyu topluyor, kanalizasyon bu vergiyi de için alıyor. Kanalizasyon hatlarını sağlıklı bir şekilde çalıştırması için. Yağmur suyu da aynı şey. Yağmur suyunu da sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmesi için belediyenin yağmur suyu vergisi alması gerekir. Ama ne yazık ki bu vergi olayları bizim memlekette böyle pek de kabul edilmiş şeyler değil. İşte belediyedir, mecburdur, bunu yapacak. Ama gerçekçi bakarsak belediye sizden aldığı o vergiyle bunu sürdürmesi pek de kolay değil, sürdürülebilir bir sistem değil. Yani kısaca belli noktalarda bizim bireyler olarak, şehirlerde yaşayan kişiler olarak bu sistemleri maliyetine vergilerle katkı sağlamamız lazım. Belediyeler de tabii bu parayı aldıktan sonra üstüne düşen görevi yapıp yağmur suyu boru hatlarını en iyi şekilde yapması lazım. Ondan sonra bir sel olduğunda tabii ki o zaman belediyeden ya da işte yerel yönetimlerden genel itibarıyla hesap sorabilirsiniz.
Eğer verilen bu yaklaşımlarla genel bir çözüm olmazsa. Evet, ben programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bahsettiği gibi birçok farklı alternatifler yaratılabilir. Her bölgeye özel de bunlar yapılabilir, özel yapısı düşünülerek. Ben tekrar programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Ahmet Hocam.